Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Eylül 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Seher Küçük imzalı Peygamberle Birlikte Yaşamak İçin başlıklı yazıyı sunacağız. İslam dininin dünya ve ahiret hayatını düzenleyen Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti olmak üzere iki temel kaynağı bulunmaktadır. Peygamber Efendimizin tebliğe başladığı ilk günlerden itibaren Müslümanlar bu iki kaynağa sarılıp sırat-ı müstakim üzere yaşamak için cahiliyenin kalın duvarlarıyla mücadele etmişlerdir. Nitekim cahiliyenin kemikleşmiş tabularını Yahudi ve münafıkların sayısız entrika ve düşmanlıklarını bertaraf etmek çok da kolay olmamıştır. Bazen canlarını, bazen de ana babalarını ve memleketlerini feda etme pahasına dinlerine sarılmışlar, peygamberlerini korumuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, risalet vazifesiyle etrafındaki insanlara tebliğde bulunurken, aynı zamanda kıyamete kadar devam edecek bu büyük davanın gelecekteki emanetçileri olan ümmetine de hayati tavsiyelerde bulunuyordu. Nitekim asr-ı saadet devrinden hemen sonra başlayan Hulefai Raşidin döneminde dahi Müslümanlar zaman zaman bazı meselelerde ciddi ihtilaflara düşmüşler. Bu ihtilafları da belli ölçüde Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle aydınlığa kavuşturmuşlardır. Çok çeşitli karakter ve kültürlerin çok kısa bir sürede İslam dini çatısı altında birleşmesi, nefislere ağır gelen hal ve durumların bir pota içinde erimesi kolay olmamıştı. Bilhassa fetihlerle İslamiyet hızla yayılmış, neredeyse 10 yıl içinde İran, Mısır, Bizans ve benzeri pek çok medeniyetle karşılaşılmış, burada farklı dinlere mensup insanların Müslüman olmasıyla da farklı düşünce ve inanç mezhepleri filizlenmeye başlamıştır. Bazıları samimi bir şekilde geçmiş hayat ve inançlarıyla İslam'ı telif etmeye ve daha güzel Müslüman olmak için eski düşüncelerini sorgulamaya başlamış, bazıları da art niyetli olarak kendi kültürleriyle İslam'ı birbirine sokup tahrif gayesi gütmüşlerdir. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra çıkacak insan tiplerinden bazılarının ashabına ve ümmetine şöyle haber vermiştir. Doğu tarafından bir takım insanlar zuhur edecek. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim onların gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Onlar okun av hayvanını delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Ok bir daha kirişine dönmediği gibi onlar da artık bir daha dine dönemeyecekler. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dinin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı, dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Ümmetimin fesada gittiği zamanda kim benim sünnetime sarılırsa ona şehit sevabı vardır. Allah onlardan razı olsun. Etrafında bulunan yıldız sahabiler, Peygamber Efendimiz'den görmüş ve işitmiş oldukları her söz ve davranışı öğrenip, birbirlerine ve kendi evlatlarına büyük bir miras olarak aktarmışlardır. Bilhassa Kur'an-ı Kerim birleştirilip iki kapak arasına toplandıktan sonra, yani ayet ve hadislerin birbirine karışma ihtimali ortadan kalktıktan sonra, hadisi şerifleri kaydetmeye başlamışlardır. O kadar ki Peygamber Efendimiz henüz hayattayken ailelerinin maişetlerini temin etmek yüzünden bir ayet veya bir hadisi şerifi kaçırmamak maksadıyla kendi aralarında bir nöbet sistemi kurmuşlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir komşumla beraber Medine'nin yüksek taraflarında kalan Ümeyye İbni Zeyd oğulları yurdunda oturuyordu. İlim öğrenmek için Resulullah'ın yanına nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy veya başka ne duyarsam haberi komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. Bu ve benzeri misallerde olduğu gibi sahabilerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme adım adım izlemesi ve öğrendiklerini kaydederek elden ele dolaşan bir bayrak gibi bugün bizlere ulaştırması, bizlerin de bugün Resulullah'ı tanıyıp onun sünnetini tatbik etmemizi kolaylaştırmıştır. Ciltler dolusu hadisi şeriflerle bugün bizler de Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyti ile birlikte olma imkanını elde ediyor, onların yürüyüşünü adım adım izleyebiliyoruz. Arapça rahale, yerhalu kelimesinin mastarı olan rıhle kelimesi, sözlükte yürüyüp gitmek, bir yerden bir yere göçmek, yolculuk yapmak manalarına gelmektedir. İstilah, terim manası ise İslami ilimleri tahsil etmek, özellikle Peygamber Efendimiz'e ait olan sünnet-i seniyyeyi birinci kaynağından öğrenmek maksadıyla yapılan yolculuklar demektir. İlim için yapılan ilk yolculuk Hazreti Adem ile başlamıştır. Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığında kendisini meleklere gönderip selam vermesini ve cevaplarını dinleyip öğrenmesini emretmiştir. Rıhle ise özellikle Allah Resulüne ait olan söz, fiil ve takrirler için yapılmıştır. Ashab-ı kiram, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları olarak onun her halinin şahidi olmuşlardır. Fakirlikte, bollukta, savaşta, barışta, namazda, haçta, günlük hayatta, beşeri münasebetlerde, alışverişte ve aile hayatında Peygamber Efendimizin her anı hassasiyetle takip edilmiş ve pek çok göz bunları kendi hayatına tatbik etmek için tek bir kareyi kaçırmamaya çalışmıştır. Peygamber Efendimiz yaşayan canlı bir Kur'an'dı. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in ahlak ve davranışlarını üsve-i hasene olarak takdim ettiği bu nebinin her halini öğrenmek, araştırmak ve birbiriyle paylaşmak için yarış ediyorlar. Peygamber Efendimiz'den sadır olan kelamları unutmamak için onları yazmak üzere hususi izin talep ediyorlardı. Ashab-ı kiram yukarıda da söylediğimiz gibi birbirinden eksiklerini gideriyor, yeni gelen ayetleri, sohbetinde bulunamayıp kaçırdıkları hadis-i şerifleri birbirinden öğrenmeye çalışıyorlardı. Bu hususta Peygamber Efendimiz'in daimi gözetiminde ve civarında bulunan Ashab-ı Suffe'nin ayrı bir yeri vardı. Onlar neredeyse 24 saat Peygamber Efendimizin civarında bulunuyor, onun özel sohbet, irşat, talim ve terbiyesine muhatap oluyorlardı. Onların bu uğurda yapmış oldukları kısa yolculuklar, kendilerini takip eden tabiun ve tebe-i tabi'in nesline rıhle mirası şeklinde intikal etmişti. Rıhle kendisinde Peygamber Efendimiz'den bir ilim parçası, hadis bulunan kimseyi arayıp bulmak, ondan ilim talep etmek için yapılan kısa uzun bütün yolculukları ifade eder. Bu çileli yolculuklara talip olan kimseler hem sayıca çoktur hem de bu ilmi kaydetmek, bu nebevi mirası bir sonraki nesle ulaştırmak için bütün vakitlerini, adeta ömürlerini adamalarıyla büyük bir çığır açarak tarihe geçmişlerdir. Bazen hiç bilmedikleri bir hadisi öğrenmek, bazen farklı kanallardan duydukları bir rivayeti ehlinden tasdik ve teyit edebilmek için yollara düşmüşlerdir. Binbir meşakkati göze aldığı, o günün şartlarında yüzlerce kilometre yol gittiği halde haline, ahlakına şahit oldukları bazı kimselerin durumunu beğenmeyip eli boş dönenler de olmuştur. Çünkü onlar hadis-i şerifleri dinin bir parçası olarak görmüşler, dini tam manasıyla hazmetmemiş ve takva üzere yaşamayan kimselerden bu emaneti almak istememişlerdir. Bir misal olmak üzere Medine-i Münevvere'de oturan bir zat, duyduğu bir hadisin tek bir ravisi olduğunu ve onun da Şam'da bulunduğunu öğrenince, bildiği bir hadisi şerifi sadece teyit maksadıyla Şam'a kadar gitmiştir. Abdurrahman bin Ebu Hatim, babası Ebu Hatim el-Razi'nin hadis yolculuklarını şöyle anlatır. Babamdan dinledim. Hadis için çıktığım ilk yolculukta 7 sene geçirdim. Yürüyerek kat ettiğim mesafeyi 1000 fersahtan fazlasına kadar saydım. Nihayet 1000'i geçince bıraktım. Bir fersah, yürümekle yaklaşık 1,5 saatlik yol, ortalama 5 kilometre kadar. Ama Kufe'den Bağdat'a kaç defa gittim sayamam. Mekke'den Medine'ye defalarca gittim. Bu ilim için çıktığım ilk yolculuktu. 20 yaşındaydım. 7 sene gezmiştim. İkinci yolculuğumda 47 yaşındaydım. 3 sene yürüdüm. Kurtubalı büyük muhaddis Baki bin Mahlet ise ilim uğrunda 2 yolculuk yaptığını, yolculuklarından ilkinin 14 sene, ikincisinin 20 sene sürdüğünü bildirir. Endülüs'ten Mısır, Şam, Hicaz, Bağdat'a geldiğini, bütün bu mesafeleri yürüyerek geçtiğini, asla bineğe binmediğini beyan eder. Yakup bin Süfyan ilim yolculuğunun 30 yıl sürdüğünü, Said bin Müseyyep ise tek bir hadis için günler ve gecelerce yürüdüğünü söylemiştir. Dinimiz okumaya, öğrenmeye, yazmaya ve bunun için çalışmaya çok önem vermektedir. İlk inen ayetin oku olmasının yanında, bilenlerle bilmeyenlerin bir olur mu? İçinizden ilme kavuşmuş olanları Allah yüksek derecelere çıkarsın. Kendisinden başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri şahittirler. Ayeti kerimeleri bildirmektedir ki, ilim pek çok hayır yollarının en makbulüdür. İnsanın hem dünya hem ahiret hayatında kazanabileceği en mühim ehliyetlerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hücre-i Saadetlerinden çıkmış, bir tarafta Kur'an okuyan, dua eden, bir tarafta da ilim öğrenmek ve öğretmekle meşgul olan iki halka görünce, "Her ikisinde de hayır vardır. Ancak ben muallim olarak gönderildim." buyurarak ilim öğrenmekle meşgul olan halka da oturmuştur. İlim öğrenmek ve öğretmenin faziletleri hususundaysa şöyle buyurmuştur: "Kim ilim öğrenirken eceli gelirse, o kimse peygamberle arasında yalnızca peygamberlik derecesi olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkar." Bir kimsenin hikmetli bir söz işitip de onu öğrenmesi, bir sene nafile ibadet etmesinden daha hayırlıdır. İlim meclisinde ilim öğrenmek için bir saat oturması da bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktan daha hayırlıdır. Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah da onu cennete gidecek yola ulaştırır. Melekler, yaptığı şeyden hoşnut oldukları için ilim talebesinin ayaklarının altına kanatlarını sererler. Şüphesiz göklerdeki ve yerdekiler, hatta su içindeki balıklar bile alim için istiğfar ederler. Alimin ibadet eden kimseye üstünlüğü, ayın dolunay olduğunda diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler, peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz ki peygamberler, altın, gümüş ve para miras bırakmamışlardır. Yalnızca ilmi miras bırakmışlardır. Her kim onu elde ederse, büyük bir nasip elde etmiş olur. İlmin peygamber mirası olduğunu öğrenen sahabe ve tabiun nesli, uzak yakın demeden ilim için gece gündüz çalışmışlar, pek çok memleketlerden yola çıkıp ilmin kaynağı olan Medine'ye ulaşmışlardır. Peygamber Efendimiz'in mescidin yanında özellikle ilim öğrenilmesi için yaptırmış olduğu suffe meclisinde çok az uyku ve yemekle günler, geceler boyunca ilim tahsil etmişlerdir. Malik bin Hüveyris radıyallahu anh şöyle anlatır: "Bizler yaşları birbirine yakın gençler olarak ilim öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Medine'ye geldik. Orada 20 gün ve gece kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek merhametli ve pek şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi düşününce bize geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de haber verdik. Hadi, öyleyse ailelerinizin yanına dönün. Onların yanlarında oturun. Bilmediklerini öğretin. Vazifelerini yerine getirmelerini emredin. Sonra iyice ezberleyip ezberlemediğim hususunda tereddüt ettiğim bir şeyler söyledi ve dedi ki, beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz siz de öyle namaz kılın. Namaz vakti geldiği zaman biriniz ezan okusun, yaşça büyük olanınız da namaz kıldırsın buyurdu. Bununla birlikte daha sonraki dönemlerde bu büyük peygamber mirasının, yani hadis ilminin toplanması için yapılan ilmi çalışmalar çok daha fazla muteber ve mecburi bir hizmettir. Nitekim onda kendi nefsi için ilim öğrenmesinin yanında İslam dininin iki temel kaynağından birini Müslümanlara ulaştırma hizmeti de bulunmaktadır. Bu vesileyle zamanlarında ilim yolculuğu yapanlar Rahail, Cevvail, Tavvaf gibi unvanlarla anılmış, memleketlerine döndüklerinde meclislerde sadaret, vezirlik makamında değerlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yalnızca Mekke ve Medine'ye yapılan yolculuklar, fetihlerle ve Allah Resulü'nün irtihaliyle birlikte çok değişik bölgelere yayılmıştı. Çünkü ashab-ı kiram gerek mücahit olarak gerek Kur'an ve hadis öğretip tebliğle meşgul olmak için dünyanın bambaşka coğrafyalarına dağılmıştı. Onların yanında bulunan ilimlerden istifade etmek isteyen kimseler de onlara veya onların bizzat talebesi olmuş kimselere ulaşmak ve ilk ağızdan Peygamber Efendimiz'den intikal eden ilmi ve dini öğrenmek için yollara düştüler. Her alimin çalışmış olduğu konular ve bulundukları mekanlar farklıydı. Hayatlarını ilim okumak ve yazmaya vakfetmiş bu alimlerin birikimlerinden faydalanmak, onlarla istişare edip kendilerinden sonra gelen ümmete sağlam kaynaklar bırakmak için ilim talipleri seyahatin her türlü eziyetine katlanmaktaydı. Huzeyl, Şam'ın meşhur tabiinden olan Mekhul'dan şunu aktarır. Mısır'da hürriyetime kavuştum. Zannımca orada elde etmediğim bir ilim kalmayıncaya kadar okudum. Sonra Irak'a geldim. Kanaatimce orada da ne varsa aldım. Sonra Medine'ye geldim. Aynı şekilde sonra Şam'a geldim. Alimler bir mesele için bir şehre gider, aradıkları o alimi orada bulamayınca, o gelene kadar ayrılmaz, kendisini orada beklerlerdi. Bu bekleme uzun sürünce orada yerleşip kalanlar dahi olurdu. Bunlar içerisinde memleketlerine dönemeyenler bulunduğu gibi ağarmış saçlarla geri gelenler de olurdu. Uzun yolculuklarda yemek bulamayıp açlıktan zayıf düşenler de olmuştur. İbrahim bin Ethem, Allah kendisine rahmet eylesin, Allah Teala bu ümmete gelecek belaları hadis alimlerinin yapmış olduğu rihlelerin bereketiyle uzaklaştırmıştır. Eğer rihle olmasaydı ilim yok olup giderdi demiştir. Seher Küçük imzalı Peygamberle Birlikte Yaşamak için başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesi Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Zahide Topçu imzalı İlim Deryası'nda başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Muhterem Musa Topbaş Efendimiz bir sohbetlerinde ilmi şöyle anlatmışlardı. Tasavvuf, nihayeti olmayan bir ummandır. Bütün kainatı içine alan ilmi ilahidir. Marifetullah ilmidir. Bu tarif edilemez. Ancak herkes nasibine, anlayışına, derecesine göre söz eder. Fahri Kainat Efendimiz Hazretleri bile, Ya Rab, ben seni nasıl sena ederim? Sen kendini nasıl sena ettiysen öylesin buyurmuşlardır. Fahri Kainat Efendimizin ilmi, Cenab-ı Hakk'ın ilmi yanında deryadan bir katre, diğer peygamberan-ı izam hazeratının ilmi, sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi yanında deryadan bir katre, Evliyaullah'ın ilmi de peygamberan-ı izam hazeratının ilmi yanında bir katre olduğuna göre, tasavvuf sonu, hududu, sınırı olmayan bir ilmi ilahidir. Bu nihayetsizlik aleminde herkes nasibine göre bilgiler elde eder ve bu elde ettiği bilgi deryadan bir katre mesabesinde bile olmadığına göre tasavvuf aleminde Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerini kulları Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ilim miktarınca görebilir, anlayabilir. İşte mutasavvıflar kendilerine tahsis edilen ilim miktarınca konuşabilirler. Kimisine Cenab-ı Hakk'ın manevi hazinesi az açık olmasına rağmen bazı has velilerine ikramı daha geniştir, daha derindir. Cenab-ı Vacibül Vücud'un milyarlarca kulu olduğuna göre her kuluna tecellisi ayrıdır. Milyarlarca kimsenin bu bakımdan bilgi ve imanları Musevi, eşit değildir. Aynı gibidir fakat ayrıdır. Bu ilmi ilahi de daimi olarak değişir. Hakk'ın dün bahşetmediği ilme bugün vakıf olur, yarınsa başka bir ilimle doyuruluruz. Hülasa kalemlerin, mikroskopların, teleskopların, bütün zahiri ilimlerin künhüne vakıf olamadıkları nihayetsizlik ilmi. Bazı kulları bu geniş marifetullah sahasında aczini anlar. Hakk'ın ihtişamı karşısında gözyaşı döker. Kimisi bu alemin yaratıcısına hayran olur, kimisinin bu azameti ilahi karşısında dili tutulur, konuşamaz olur. Kimisinin dili açılır, devamlı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini, lütfunu, keremini görür, devamlı konuşur. Kimisine dağlar, tepeler, ovalar dar gelir. Kimisi ufak para kayak girer, orada hayat geçirir. Kimisinin aşk her tarafını sarar. Mal, mülk, evlat, dünya, kaşaneleri istemez. Yalnız tek olan Allah'ı ister. Büyük velilerin dahi nasipleri ayrı ayrıdır. Birisine verilen, diğerine verilmez. Birinin bildiğini diğeri bilmeyebilir. Yalnız bu marifetullah ilmiyle şereflenenler, nihayette hepsi Cenab-ı Hakk'ı bilirler, anlarlar ve bulurlar. İşte bundan sonra niçin yaratıldıklarını, Cenab-ı Hakk'ın azametinin karşısında kendilerine düşen kulluk vazifelerini büyük şevk ve aşkla bilerek noksansız ifa ederler. Marifetullah ilminde terakki de kalp, gönül aleminin parlaklığına, temizliğine bağlıdır. Hak yolu yolcusunda dört haslet olursa, sunuhat-ı Rabbani gönül alemine bütün bereketi ve rahmetiyle nuzul eder. Onlar da şunlardır: kuvvetli ihlas sahibi olmak, samimi istikamet ehli olmak, gayretli ve sebatkar olmak, tam teslim olmak. Tasavvuf kaideleri başlangıçta ayrı gibi görünürse de nihayette Rabbi Zülcelal ve Kemal Hazretlerini bilmekte birleşir. Rabbimiz bize de kendisini tanıma ve sevme yolunda manevi ikram ve ihsanlarda bulunsun. Bizi ilahi marifet ve muhabbet deryasına gark eylesin. Amin. Zahide Topçu'nun kaleme aldığı İlim Deryası'nda başlıklı yazısını paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nin Eylül 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yarın yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.